Ayrım 9.
Ayrım 5.
Süreyya tokat yemiş gibi irkildi. Önce yanlış duyduğunu zannetti. Sonra kocası şaka yapıyor diye düşündü. Biraz kabaca bir şaka. Ellerimi yıkamak istiyorum. Eline sana su döksün dedi kocası. Küçük bir kız seyretti. Hele beklen, iyi falan da gelen dedi Süreyya'ya. Musluktan su atmaz mı? Burası Müşakir Paşa apartmanı mı zannettin küçük hanım? Suyunu kuyudan kendin çekersin. Pekala, öyle olsun Sabahattin Bey. Beni sınıyorsun, farkındayım bunun. İstanbul'u şımarık kızı adam edeceksin aklın sıra. Bu işlerden kocunacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ben keman çaldığım gibi çamaşır da yıkarım, kuyudan su da çekerim. Bekle bakalım, kim kimi adam edecek diye geçirdi içinden. Yatak odamı görmek istiyorum dedi. Hanımı yukarı çıkart Emine dedi kocası. Küçük kız önüne Süreyya arkada gıcırdayan tahta merdivenleri çıktılar. Girdikleri odada tuhaf bir koku vardı. Ne kokuyor burası diye sordu Süreyya. Tezek dedi kız. Süreyya'nın önce içi bulanır gibi olduysa da kokuya burnu çabuk alıştı. Kahya'ya seni de aşağıdan çantalarımı taşıyıversin dedi kıza. Ben getirem abla. Sen o ağır valizleri kaldıramazsın çocuğum. Kız aşağı indi. Birazdan oflaya puflaya merdivenlerden kızın valizlerden birini çekelemeye çalıştığını gördü. Pencereyi açtı. Arabanın yanında hala eşyaları boşaltan Kahya'ya seslendi. Rıza efendi, hemen geliverin lütfen. Adam biraz şaşkın baktı hanımına. Sert bir sesle tekrar etti Süreyya. Hemen. Adam merdivenlerde gözüktü. Emine'nin elindeki valizi alın odaya getirin. Diğerlerini de siz taşıyın yukarı. Bu yaşta bir çocuk ağır taşırsa gece yatağını işer. Emine'nin ağır taşıdığını bir daha görmeyeceğim. Rıza efendi valizleri getirip büyük gürültülerle attı odanın ortasına. Teşekkür ederim dedi Süreyya. Valizlerden ve şapka kutularından çıkardığı şifon elbiselerin, ipek geceliklerin, topuklu ayakkabıların, tüylü şapkaların ortasında tahta aralıklarından aşağıdaki ahır gözüken odada çok tuhaf bir görüntüsü vardı. Biraz sonra merdivende ayak sesleri duyuldu. Kocası kapıya dayanmış onu seyrediyordu. Yeni evini beğendin mi diye sordu alaylı bir sesle. İçinde değiştirmem gereken şeyler var. Neler mesela? Perdeler. Şu pencerelere perde asmazsak içeride soyunurken Kahyan beni seyreder. Kahyam sen evdeyken buralarda dolaşamaz dedi Sabahattin. Süreyya'nın incecik bedenini bir koluyla kavradığı gibi yatağın üzerine fırlattı. Öteki eliyle yatağın üzerine yayılmış giysileri, şapkaları yere itelerken karısının üstüne abandı. Süreyya Sabahattin'in bluzunun düğmelerini çözen aceleci ellerine yardımcı olmaya çalıştı. Derin bir hal denizinde yüzmeye hazırlanırken hiçbir şey umurunda değildi. İsterse oda tezek koksun, musluklardan su akmasın. Yeter ki bu güçlü kollar onu her gün, her gece, her dakika sarsınlar. Bu güneş yanığı eller genç bedenini okşasın. Sarı bıyıklar yüzünde, boynunda, göğüslerinde, her yerinde dolaşsın. Çılgın bir arzuyla sarıldı kocasına. Karadoğan çiftliğinde yaşam asla tek düze değildi. Süreyya adadaki bahçede tanışmış olduğu dağın yeni bir boyutunu keşfediyordu. Baygın kokulu yaseminlerin, zakkumların, Japon güllerinin dışında tabiat çeşitli sebzeler ve meyveler de sunuyordu insanoğluna. Genç gelin domates tarhlarının arasında dolanıyor, nane, maydanoz, dereotu topluyor, dut silkeliyordu. Toprakla sarmaş dolaş olmaktan büyük bir keyif alıyordu. Doğanın içinde mutluydu. Sıkıntıları eve girdiği andan itibaren başlıyordu. Geceleri uykudan uyanıp tuvalete gitmek için idare lambasının titrek ışığında avluya inmek, susuzluk, yemek pişirirken anında gelen hava gazı yerine kömürün harlamasını beklemek. Hepsinden daha kötüsü de yüreğinde yatan idealleri gerçekleştirememek. Yakınlarda ders verebileceğim bir köy okulu yok mu diye sormuştu bir akşam kocasına. Ne dedin sen? Yakın okul var mı dedim. Diyelim ki var, ne olacak? İlk defa duymuyorsun Sabahattin. Bana evlenme teklif ettiğin gün sözünü etmiştin bunun. Öğretmenlik yapmak istediğimi biliyorsun. Çocukların olunca onları eğitirsin. Bana hayır dememiştin o zaman. Hatta teşvik eder görünmüştüm. Fikrimi değiştirdim. Bu köyde nasıl vakit geçirmemi bekliyorsun sen? Aklımı kaçırmak üzereyim. Dünyanın planı kitabını taşıdık senin için. Çiftliğinde gramofon olan başka kadın yok burada. Müziğini dinle, kitaplarını oku. Akşamları ben eve döndüğümde seni memnun ederim. Bak Sabahattin, ben seninle evlenirken... Kes! Diye bağırmıştı kocası. Süreyya şişedeki rakı azaldıkça kocasının tehlikeli olmaya başladığını öğrenmişti. Susmuştu. Belki bu konuyu Sabahattin'in rakı içmediği bir saatte, mesela sabah kahvaltısından hemen sonra açmalıydı. Yemeklerini hiç konuşmadan bitirmişlerdi. Emine sessizce tabaklarını toplayıp mutfağa taşımıştı. Süreyya masadan kalkıp merdivenlere yönelmiş, yarı yola gelmişti ki kocasının ayak seslerini duymuştu arkasında. Sofradan kalkmak için benden izin aldın mı? Saçmalama demişti Süreyya ve sustuğu anda kocasının tokadı yüzünde patlamıştı. Bir an başına geleni inanamamıştı. Kötü bir rüya mı görüyordu acaba? Bu bana karşı geldiğin içindi. Bu da öğretmenliğin için. Bir tokat daha patlatmıştı yüzünde. Süreyya dengesini kaybedip merdivenden aşağı uçmuştu. Kendine geldiğinde merdivenlerin dibinde hüngür hüngür ağlayan kocasının kollarında yatıyordu. Bir an neler olduğunu hatırlayamadı. Canım, sevgilim, bir tanem diyordu kocası. Sana bir şey olursa ben ölürüm. Sensiz yaşayamam Freya, beni affet. Beni affet, beni affet. Freya neler olduğunu yavaş yavaş hatırlıyordu. Gözlerinden ip gibi iniyordu yaşlar. Kocasından dayak yemiş olmayı onuruna yediremediği için hiçbir şey hatırlamıyor gibi yapmalıydı. Ne oldu bana? Düştün sevgilim, düştün bir tanem. Ben bir hayvanım, affet beni. Sabahattin karısını kollarına alıp merdivenlerden yukarı taşımıştı. Freya'nın üstündeki giysileri paralarcasına çıkartmıştı. Hem ağlıyor hem de onu öpücüklere boğuyordu. Sevişirlerken her ikisinin de gözyaşları birbirine karışıyor, birbirlerini hırpalayarak, örseleyerek seviyorlardı. Bu olaydan birkaç gün sonra Freya sabah kahvaltısında kocasına "Ailemi özledim, İstanbul'a gitmek istiyorum." dedi. "Ne zaman?" "Vücudumdaki morluklar geçer geçmez. Annemin onları görüp telaşlanmasını istemiyorum, belki haftaya." "Olur, gideriz," dedi Sabahattin. "Orada da bir evimiz var. Biraz gezer, eğleniriz İstanbul'da." Freya kulaklarına inanamadı. Sabahattin huy mu değiştiriyordu? Belki öyle bir geceyi bir daha hiç yaşamayacaklardı. Belki bundan böyle mutluluğu yakalayacaklardı. O hadiseden beri Sabahattin görülmemiş bir şefkat gösteriyordu karısına. İyi ki tokat yediğini hatırlamıyor gibi yapmıştı Freya. Ondan ayrılmaya hazır değildi. Acayip bir tutkuyla bağlıydı kocasını. Tüm kavgaları yatakta son buluyor ve sanki kavgalar ihtiraslarını körüklüyor gibi her kavga sonrasında coşkuyla sevişiyorlardı. Bir hafta sonra yeni evliler İstanbul'a gittiler. Hakkiye Hanım kızına kavuştuğu için sevinçten delilere döndü. Annesi, Ayşe teyzesi, anneannesiyle Aliye ve Fahrunisa hepsi ayrı ayrı davetler yaptılar. Her gece bir yerde yemek yiyor, sonra da tiyatrolara, dans salonlarına gidiyorlardı. Sabahattin bekarlık günlerinde dadanmış olduğu Arjantin tangoları çalan Garden Bar'a gitmeyi seviyordu en çok. Ama orası Freya'nın gidebileceği bir yer değildi. Birkaç kere akrabalarında yedikleri akşam yemeklerinden sonra evlerine döndüklerinde Garden Bar'a kocasının tek başına gitmesine izin verdi. Sabahattin bunu her geceye binen bir alışkanlık haline getirmekte kalmadı, eve sabahın yedisinde çok küçük sarhoş gelmeye de başladı. Freya komşuların veya bir tanıdığın kocasını bu halde eve girerken görmesinden korkuyordu. Bir gün bu endişesini dile getirdiğinde Sabahattin, "Benimle hatta karıştırdığım umurunda değil, sadece etraf ne düşünür diye endişeleniyorsun öyle mi?" diye bağırdı. "Evde karın seni beklerken hatlar karıştırmayacağını düşünüyorum," dedi Freya. Sesini yükseltmekten korkuyordu. Apartmanda çiftlikte oldukları gibi uçsuz bucaksız bir arazide yapayalnız değildiler. "Niye öyle fısır fısır konuşuyorsun?" diye sordu kocası. "Sesin mi kısıldı?" "Kabus yeniden başlıyor," diye düşündü Freya. Eğer birbirlerini yemeye başlayacaklarsa çiftlikte olmaları daha doğru olurdu. Ertesi sabah en münasip zamanı seçip "Evimi özledim Sabahattin," dedi. "Bursa'ya dönelim mi?" Müthiş bir sevinç gösterdi kocası. O da bu dejenere şehirde dejenere insanların arasında olmaktan hoşlanmıyordu. "Kimmiş onlar?" diye sordu Freya. "Bu dejenere insanlar kim? Garden Bar'dakiler mi?" "Onlar senin tüm aile fertlerin," dedi kocası. Teyzelerin, o kendini beğenmiş Nisa, Rüküş Ali'ye, büyücü gibi sürekli incik boncuk toplayan ukala annen, kendini piyanist sanan teyzen, zibidi dayın, adam gibi bir tek babam var aralarında. Allah ona kolaylık versin. Freya kulaklarına inanamadı. Bu insanların tümü karşısında duran serseri bir evlat gibi bağırlarına basmışlardı. Ona son derece kibar davranmışlardı. Zavallı annesi bile hoşnutsuzluğunu belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. İncik boncuk topluyormuş. Gerçekten de Hakkiye Hanım kocasının hastalığı ve diğer çeşitli sorunlarıyla baş edebilmek için kendini oyalayacak bir iş icat etmiş. Boncuklarla, cam ve ayna parçacıklarıyla gece çantaları ve sepetler yapmaya başlamıştı. Ürettiği çantaları eşine dostuna hediye ediyordu. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. Birden Freya bir gülme krizine tutuldu. Ailesinin tüm fertlerine teker teker kocasının gözüyle bakınca gerçekten de bir karikatürle karşı karşıya kalmıştı. Aralarında sıradan sayılabilecek belki babasıyla kendini dışında hiç kimse yoktu. Herkes o kadar renkli ve aykırıydı ki her şey ineklerin yan gelip yattığı ve hiçbir şeyin asla değişmediği çiftlikten o kadar başkaydı ki. Tüm dünyası hayvanlar, ekinler ve Arjantinli dansözler olan zavallı, zavallı kocası. Ne de feyeriydi. Freya çiftliğe ikinci gelişinde bazı işleri kendi kendine halletmeye karar verdi. Eğitim işini Emine'yle başlayacaktı. Onu okumayı söktürebilirse sıra çiftlikte çalışan diğer çocuklara gelirdi. Yanında getirdiği defter ve kalemleri kıza gösterdi. Kız hiç gönüllü değildi ama hanımını kırmak istemiyordu. "Senin okuma öğrenmeye başladığını önce kimseye söylemeyelim," dedi. "Okumayı söktüğün zaman sürpriz yaparız." "Ne demek o?" diye sordu kız. "Yani şaşırtırız herkes, anneni, babanı, Sabahattin Bey'i." Emine ile her gün bir saat ders yapmaya başladılar. Bu iş o kadar keyiflendirmişti ki Süreyya'yı, İstanbul'dan getirdiği renkli basmalarla oturma odasına perdeler ve yatak örtüleri dikti. Bursa'da bir marangoza iki koltuk ve kitaplarını koyabileceği bir raf ısmarladı. Sabahattin karısının bu girişimlerinden memnun görünüyordu. Ama kaynanasını memnun etmek imkansız gibiydi. Oturma odasındaki perdeler odayı karanlık ediyor diye tutturuyor, koltuklara oturacağını sırf gelinini illet etmek için yere bağdaş kuruyordu. Allah'tan kadın sürekli onlarla kalmıyor, çoğu zaman Bursa'daki evinde yaşıyordu. Yine de sık sık yeni gelininin oğluna ne gibi yemekler hazırladığını, evin tertipli olup olmadığını görmek için teftişe geliyordu. Hiç oralı olmuyordu Freya. Bir akşam sofrayı toplarken rakı şişesini yarılamış olan kocası minderdeki yastıkların arasında Emine'nin defterini buldu. "Bu nedir bu?" diye gürledi. "Ne nedir?" dedi Freya. Sabahattin defteri sallayıp duruyordu. "Ha, o mu? Emine'nin yazı defteri. Ne demek oluyor bu?" "Emine'ye okuma yazma öğretiyorum. Benden gizli. Seninle ne alakası var bunun? Ben bu evde eşek başı mıyım? Neler olup bittiğinden haberim olmayacak mı?" "Evde hizmet eden bir küçük kızın okuması da mı senin iznine bağlı?" diye sordu Freya. Kocasının içkili olduğu zamanlar kavga çıkarmak için bahane aradığını biliyordu ama bazen tutamıyordu kendini. "Bu evde her şey benim iznime bağlı. Ben izin vermezsem şu gıygıyını da çalamazsın, anladın mı?" Sabahattin keman işaret ediyordu. "Daha neler?" dedi Füreya ve o anda sofranın üstüne koyduğu vazonun havada uçtuğunu gördü. Başını yana yatırmasaydı belki de tüm yüzü parçalanabilirdi. Ama atik davrandığı için vazo başının sağ tarafını sıyırıp geçti. Füreya elini başına götürdü. Kıpkırmızı oldu parmakları. Yavaşça yere çöktü. Usul usul ağlamaya başladı. Bir saniye sonra kocası yanındaydı. Onu kollarına almış bir bebek gibi sallıyor. "Yavrum, bir tanem, ben ne yaptım? Affet beni. Affet sevgilim," diyordu. Füreya onun yüzünü görmemek için sımsıkı yumdu gözlerini. Neler olacağını biliyordu artık. Kocası onu kollarında yatağına taşıyacak, önce ağlayarak özür dileyecek, sonra öpmeye, okşamaya başlayacak, Füreya dayanamayıp karşılık verince çılgınca sevişecekler, birkaç gün balayı havasında geçecek ve bir şişe rakının bitirildiği bir başka akşam bu oyun tekrardan oynanacaktı. Füreya yavaş yavaş bir şamar oğlanı haline dönüştüğünü görüyordu. Utancından herkesten gözlerini kaçırmaya başlamıştı. Küçük Emine'den bile. Bu işe bir son vermeliydi. Çiftlikteki yegane dostları Sabahattin'in kız kardeşi ve kocasıydı. Evine dönebilmek için onlardan yardım isteyebilir miydi? Onlara güvenebilir miydi? Bir sabah tüm gücünü toplayıp görümcesinin evine yürüdü. Ara sıra sabah kahvesine uğrar, sohbet ederlerdi. Eğer kayınvalidesi ortalarda değilse konuya girecek, evine dönebilmesi için ondan yardımcı olmasını isteyecekti. Peşinde Karabaş, yeni uyanan doğanın güzellikleri, mis kokuları içinde yürürken gözlerinden yaşlar akıyordu. Buraya ne umutlarla gelmişti, ne kadar mutlu olacağını sanmıştı. Aşık olduğu genç bir kocası, pırıl pırıl idealleri vardı. Cumhuriyetin umut bağladığı genç bir kadındı o. Henüz 14 yaşındayken Atatürk ne yazmıştı onun defterine? "Füreyya Hanım, siz çalışmalı ve bir şeyler vermelisiniz memleketi." Sonra saçlarını okşamış, "Ülkemizi sizin gibi yetişmiş gençler inşa edecek," demişti. Burada bu harap dört duvarın arasında tek başına Bursa'ya bile inmeye hakkı olmadan esir pazarından alınmış bir köle gibi koca dayağı yiyerek mi katkıda bulunacaktı Cumhuriyeti? "Ne yaptım ben Allah'ım?" diyordu içinden. "Ben nasıl bir hata işledim ki beni böyle cezalandırıyorsun?" Görüncesinin evinin kapısına yaklaştığında içinin çekilir gibi olduğunu hissetti. Güneşin altında onca yol yürüdüğüm için yoruldum diye düşündü. Ama eve çıkan merdivenlere geldiğinde tükenmişti. Merdivenlerin dibine yığılıverdi. Kendine geldiğinde büyümcesinin yatağında yatıyordu. Bana ne oldu diye sordu. Hafif bir baygınlık geçirdin. Nasılsın şimdi? Neden bayıldım acaba? Sıcaktandır, dedi görümcesi. Genç kadının arkasında kaynanasının sevgiden yoksun yüzünü gördü Freya. Gebesindir belki de. Aman tanrım, dedi Freya. Bu ihtimal hiç aklına gelmemişti. Bursa'da iyi bir jinekolog var mı? O da nesi, diye sordu kaynanası. Kadın doktoru anne, dedi kızı. Ebe var, ebe. Halime Hanım ne güne duruyor? Ebeyle olmaz, dedi Freya. Olur olur. Burası İstanbul değil. Hem sen gebe olup olmadığını bilmiyor musun? Hesabın yok mu senin? En son ne zaman gördün? Füreya kıpkırmızı oldu. Hususiyetine paldır küldür giriveren kaynanasına nefretle baktı. Yanıtlamadı. Öğleden sonra kocası eve her zamankinden erken döndü. Müjdeyi çoktan duymuştu. Füreya'yı kollarına alıp öpücüklere boğdu. Arabayı bekletiyorum Bursa'ya inmek için. Hazırlan, dedi. Bu saatte randevusuz doktora gidilmez ki, dedi Freya. Doktora giden kim? Biz sana alışverişe gidiyoruz, dedi kocası. Kuyumcu Yakup'a haber yollattım. 6'ya kadar açık tutacak dükkanı. Gönlün ne istediğinizi alacaksın. Freya şaşkındı. Kendini adeta tuzağa düşürmüş gibi hissediyordu. Eğer böyle bir durum varsa onu kocasına kendi haber vermek isterdi. Ama kaynanası üstlenmişti bu işi. Bir de kuşkusu vardı. Ya hamile değilse? Yarın da doktora gideyim bari, dedi kocasına. Doktoru ne yapacaksın? Doğulacağın zaman çağırırız. Beni bir doktor görmesin mi Sabahattin? Bunu sonra konuşuruz, dedi kocası. O kadar mutlu ve neşeli görünüyordu ki bir münakaşa başlatmak istemedi Freya. Bursa'ya inip çarşıdan ona kocasının ısrarıyla bir altın bilezik aldılar. Dönüşte Freya doktor konusunu bir kez daha açtı. Bursa da olmaz. Burası tutucu muhittir. İlla doktor diyorsan o zaman İstanbul'a gidelim dedi. Süreyya sevindi. Sabah aldığı karardan çoktan vazgeçmişti. Eğer gerçekten hamileyse Sabahattin'den ayrılmayacak, çocuğunu doğurup tüm sevgisini ona verecekti. Bir sınıf dolusu çocuğu yetiştiremese bile istediği gibi eğitebileceği kendi evladı olacaktı avuçlarının içinde. Uygar, kültürlü, aydın bir çocuk yetiştirecekti. Sabahattin belki de çocuk yüzünden içkisinden vazgeçer, makul bir insan olurdu. Karısını İstanbul'a götürmek istemesi bu yolda işaretler veriyordu zaten. Üstelik Süreyya bu yakışıklı genç adama tutkundu. Tüm kavgalarına rağmen kendini onun ateşli kollarında bulduğu zaman her şeyi unutmuyor, her şeyi affetmiyor muydu? İstanbul'da Süreyya'nın bir bebek beklediği haberi Bursa'daki coşkuyu yaratmadı. Babası zaten ağrılarından dolayı hiçbir şeye sevinemez hale gelmişti. Annesi sevineceğine endişelendi. Yürümediğini için hissettiği bu evlilikten hiç kurtulamayacaktı artık kızı. Ama doktor ihtimali doğrulayınca yapacak fazla bir şey kalmadı. Süreyya bu çocuğu istiyordu. Onu evliliğinin, daha doğrusu kocasının içki bağımlılığının bir kurtarıcısı olarak görüyordu. Sabahattin aslında neşeli, hoş sohbet bir adamdı, iyi bir insandı. Ama rakıyı yaraladıktan sonra her şeyden şüphe eden, her şeye kızan bir manyağa dönüşüyordu. İstanbul'da küçük evlerinde hayat önceleri huzurlu geçmeye başladı. Akşamları yemeklerde aileyle bir araya geliyorlar ya da sinemaya, tiyatroya gidiyorlardı. Emin Paşa'nın yanında içkisine çok dikkat ediyordu Sabahattin. Gündüzleri Süreyya bebeğe gerekecek eşyaların alışverişini yapıyordu annesiyle. Evliliğin belki de en güzel günlerini yaşıyordu. Ama kocası hamile olduğunu öğrendiğinden beri çocuğa zarar vermemek için Süreyya'dan uzak duruyordu bu kez. 20 gün sonra işsizlikten sıkılan Sabahattin çiftliğe dönmek için ısrar etmeye başladı. Sen burada kal, o gitsin dedi annesi. Anne, ben doğuma bir iki ay kalı gelirim. Doğumu da İstanbul'da yaparım. Böylesi daha doğru olur dedi Süreyya. Hakkı Hanım Bursa'ya kızını ziyarete gitmişti. Emin Paşa hasta haliyle üzülmesin diye ondan gerçeği saklamıştı. Ama evin ne kadar ilkel olduğunu biliyordu. Süreyya, insan hamileyken çok abdeste kalkar. Elinde idare lambası, o merdivenlere nasıl inip çıkacaksın? Vadin adından vazgeç, Bursa'daki eve taşın. Doğru dürüst bir evde otur dedi kızına. Kayınvalidem ile aynı çatı altında kalamam anne. Gerekirse Bursa'da ayrı bir ev tutarız dedi Süreyya. Tutmamaları için bir neden yoktu. Büyük bir servetin sahibiydi Sabahattin. Aslında İstanbul'da kalmak için neler vermezdi. Ama şimdi her şey yoluna girerken kocasını kızdırmak istemiyordu. Hazırlandı ve onunla birlikte çiftliğe döndü. Çiftlikte işler İstanbul'daki gibi yolunda gitmedi. Sabahattin geniş arazisine adımını attığı anda sanki başka bir ruha bürünüyordu. Rakı şişesi her zaman olduğu gibi sofrada yerini alınca kavgalar, bağırışmalar yeniden başladı. Yalnız bu kez kendini tutup karısına vurmamaya gayret ediyordu. Ne olur Sabahattin, içki içeceksen evde içme diye ricada bulundu Süreyya. Kocasının barlere dadanacağını biliyordu ama kendisini el sürmediğine göre nasıl olsa gidecekti sonunda. Sabahattin haftanın 3-4 gecesini dışarıda geçirmeye başladı. Sabaha karşı döndüğünde Süreyya'yı uyandırıyor, ona sarılıp ağlayarak karısını ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu. Süreyya bu hizanların bir nevi günah çıkarma seansları olduğunun bilincindeydi, aldırmıyordu. Tek istediği karnındaki bebeği korumaktı. Aralarında öyle bir çekim vardı ki nasılsa bebek doğunca kocası da bar kadınlarını bırakıp kendine dönecekti. Bir akşam Sabahattin tabancalarını temizlemek için masanın üzerine yaydı. Bana rakımı ve nezleni hazırla diye bağırdı Emine'ye. Sabahattin, rakını bu silahlarla işini bitirdikten sonra iç dedi Süreyya. Artık hamileliği epeyce ilerlemişti. 2 aya kadar doğum bekliyorlardı. Sen karışma. İçki şişeli durduğu gibi durmuyor, biliyorsun. Sıkıldım senin müdahalelerinden. Ben de çok şeyden sıkıldım dedi Süreyya. Doğuma 2 ay kala beni anneme yollayacaktın. Bu hafta içinde gitmek istiyorum. Sen de biraz başını dinlersin. Daha gitmen için erken. 9 aylık olunca çok ağırlaşırım. Rahat seyahat edemem. Bekleyeceksiniz küçük hanım, bekleyeceksiniz. Neyi? Keyfimi? Terbiyesiz dedi Süreyya. Ne dedin? Sen bana ne dedin? Sabahattin elindeki tabancayı karısına doğrultmuştu. Birden paniğe kapıldı Süreyya. Telaşla ayağı fırladı ve kapıya doğru koşmaya başladı. Ayağı kilimin püsküllerine takılınca büyük bir gürültü çıkararak önce dizlerinin üstüne düştü, sonra yana devrildi. Süreyya, sevgilim, iyi misin? Süreyya eliyle itti kocasını. Neden korktun o kadar? Tabanca boştu. Yoksa sana doğrultur muyum hiç? İyi misin? Bir yerin acıyor mu? Bana dokunma dedi Süreyya. Hiçbir yerim acımıyor. İyiyim, bana dokunma. Ebeyi çağıracağım. İstemem. Karıcığım, seni korkuttuğum için beni affet. Sana şaka yapıyordum. Sen benim her şeyimsin. Emine ile birlikte Süreyya'yı yerden kaldırıp mindere taşıdılar. Emine bir bardak su getirdi. Kızın yüzü bembeyazdı. Korkma Emine, ben iyiyim dedi Süreyya. Kocası fırlayıp gitmişti. Birazdan yanında kız kardeşi, annesi ve Ebe ile döndü. Halime Hanım seni muayene etsin dedi karısına. İstemiyorum, ben iyiyim. Olmaz olmaz. Baksın bakalım çocuk zarar görmüş mü dedi kaynanası. Hamile insan dikkatli olur. Karnı burnunu da düşürür mü hiç? Anne, kaza herkesin başına gelir dedi görümcesi. Rahat verin Freya'yı. İyiyim diyor işte. Freya başucunda duran genç kadına minnetle baktı. İstersen Halime Hanım karnını bir dinlesin. Bakalım bebeğin kalp atışları düzenli mi Freya'cığım? Halime Hanım elinde huni gibi bir aletle geldi. Freya'nın karnını dinledi. Hadi hepimize geçmişler olsun. Oğlumuz sapasağlam maşallah dedi odadakilere dönerek. Oğlan olduğunu mu biliyor diye geçirdi içinden Freya. Hamile kaldığından beri tüm aile çocuğun erkek olacağını varsaymıştı. Kocası hangi kıymetli silahların oğluna armağan edeceğini, oğlunun kaç yaşında tüfek kullanmaya başlayacağını hesabını yapıyordu şimdiden. Baş başa kaldıklarında ben aşağıda divanın üstünde yatmak istiyorum dedi Freya. İnip çıkması zor oluyor. Ben de seninle yatarım. Divan dar, tek kişilik. Olsun. Ben tek başıma zor sığıyorum zaten. O zaman yukarı odana gel. İnmek istediğinde ben seni kucağımda indiririm. Her zamanki olay tekrar ediyordu. Bir süre suçluluk duyguları içinde birkaç gün ona kul köle olacaktı kocası. Uzatmadı Freya. Oflaya puflaya üst kata çıktı, yatağına yattı. Freya hemen hemen her gün ne zaman İstanbul'a gideceğini soruyordu kocasına. Sabahattin o kaza akşamında olduğu gibi ters yanıtlar vermiyor, para bekliyorum demekle yetiniyordu. Birkaç gün arka arkaya evde kaldıktan sonra yine geceleri yok olmaya başlamıştı. Besbelli yeni bir kazaya yol açmamak için evde içki içmiyordu artık. Kocayı evden uzaklaştırmanın vebalini sonu da karılar eder diyordu kaynanası. Her erkek içer, buna göz yummak lazım. Körlük yerlerde başka türlü geçmez zaman. Freya'm sen oğlumun içkisinden şikayetçisin ama pek genç olduğun için bilmiyorsun. Bir de erkeğin kadına takılanı metres edineni vardır. Maazallah ya öyle diyorlardı Selam. O zaman görürdüm seni ben. Bu kadın neden beni sevmiyor acaba diye düşünüyordu Freya. Fahri Misal bir keresinde ona kaynanılar ve gelinler tıpkı kedi köpekler gibi ezeli düşmandır. İsteseler de birbirlerini sevemezler demişti. Kendisi de kaynanasından nefret ettiğine göre bir hakikat payı olmalıydı dediğinde. Ve işte kader onu her gün kocaman karnıyla bir sedire devirip kendini sevmeyen bu kadının karşısında akşama kadar oturmaya mahkum etmişti. Kaynanası oğlu sıkı sıkı tembih ettiğinden gelinine göz kulak olmak için artık evden bir dakika bile ayrılmıyordu. Freya çareyi sık sık görümcesinin evine kaçmakta bulmuştu. Yürüyüş iyi geliyor bahanesiyle yavaş yavaş yürüyerek 1-2 kilometre uzaktaki eve gidiyor, günün hiç olmazsa genç insanların arasında geçiriyordu. Yine bir akşamüstü çayını birlikte içmek üzere görümcesine gittiğinde, yüzünüz bembeyaz, iyi misiniz Süreyya dedi görümcesinin kocası. Biraz çarpıntım var bugün, zor yürüdüm. Onu içeri buyur ettiler, biraz uzandı, kendine geldi. 1-2 el bezik oynadılar. Süreyya dönmek istediğinde akşam yemeğine kalması için ısrar ettiler. Onun çok sevdiği çiğ börek yapılacaktı. Kalırım dedi Freya. Kocası nasılsa akşamları gelmiyordu. Evde kaynanasının ukalalıklarını dinleyeceğine burada çiğ böreğini yer belki birer bezik daha oynardı. Yemekte havadan sudan konuştular. Çocuk isimleri seçmeye çalıştılar. Yemeğin sonuna doğru belim ağrıyor dedi Freya. Belime bir ağrı giriyor. Yoğurt yedin yemekte. Yoğurt gaz yapar dedi görümcesi. Freya'nın içinde sanki bir an bir canavar gezindi ve demir pencerenin içinden bir şey kopardı. Dudaklarından bir çığlık fırladı, gözleri karardı, iskemlesine yığıldı. Çok uzaklardan koşuşmalar, bağırtılar duyuyordu. Çabuk ol, doğum yapıyor. Kan var, kan. Arabayı hazırla. Araba Sabahattin'de. Yine hangi cehennemde bu herif? Kahya'yı koştur, Sabahattin'i bulsun. Önce doktor, çabuk bir doktor. Sesler giderek daha az, daha az duyulur oldu. Sonra derin bir karanlık, kapkaranlık. Hakkiye Hanım kızının önünde kıpırdamadan bir asker gibi dimdik durdu. Freya'yı şehrem şehrem çatlamış eski bir mutfak masasına yatırmışlardı. Yüzü bembeyazdı, elini tuttu, buz gibiydi eli. Konuştu kızıyla, bağırdı, seslendi ona.